Ayrım 41, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 357. Sabaha karşı karnını doyurduktan sonra Jim Duffy, Benfield'deki gösteri salonuna döndü. Birkaç saat uyuduktan sonra Londra'ya hareket etmeden evvel son bir defa daha ne durumda olduklarını görmek istiyordu. Benfield teknisyeni, "Hah, döndüğünüze memnun oldum," dedi. "Sizin ofisten aradılar. Mümkün olduğu kadar çabuk. Hatta bugün Washington'a gitmenizi istiyorlar." Macbeth yine uykusuz kaldı diye hayıflandı. "Belki Concord'da uyuma fırsatım olur." İran'daki gizli mağaradan gelen resimlere son bir göz attı. Doğu İran'da ortalık iyice ağarmış, resimler daha netleşmeye başlamıştı. Girişin solunda birbirinin eşi iki tane iki katlı ev görünüyordu. Bunlar da tepenin içinde oyulmuştu. Depo veya pasta aranın yatakhanesi olabilirdi. Teknisyen "bak" diye dikkatini çekti. Dışarı çıkan birkaç kişi var. Sonra UKD'ye seslendi. "Girişe doğru biraz odaklar mısın?" Çıkanlardan biri profesördü. Sırtında hala paltosu vardı. Demek ki havalar soğuktu oralarda. Profesör yanındaki yardımcısıyla girişin önündeki düzlüğün ortasına doğru yürüdü. Elinde Duffy'nin dizüstü bilgisayara benzettiği bir şey vardı. "Vay eşşo oğlusu," diye haykırdı teknisyen. "Yeni Inmarsat telefonlarından almış."
"Ne almış?"
"Enternasyonal denizcilik uyduları telefon sistemine bağlı telefon. Bu telefon marifetiyle uydu kanalıyla herhangi bir yere telefon etmek mümkündür." Profesör bilgisayarın ekranı gibi duran şeyi kapatıyordu. "Çok seri bir yayın oldu. Bizimkiler yakalayamamış olabilir."
Duffy şaşırmıştı. "Ne olup bitiyor Allah aşkına?"
"Çeçenistan'da Ruslarla olan savaşı yöneten Dudayev adındaki birini hatırlarsın değil mi?"
"Evet, hatırlıyorum tabii."
"Onda da böyle bir şey vardı. Yalnız biraz fazla konuşmaya başladı bu telefonda. Bizim kuşlar hemen yakaladı. Adamın nerede olduğunu bulduk. Boris Yeltsin'e kıyak çekmek için adamın yerini ona da bildirdik. Gelen sinyallere göre ayarlayıp bir roket attılar. Bay bay Dudayev oldu."
Duffy bir ıslık çaldı. "Belki biz de aynını yaparız."
Bu arkadaş biraz uzun konuşmaya başladığı zaman. "Duffy böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermiyorum. Profesörün gönderdiği mesaj beyin dalgası transmisyonu NSA ağına yakalanır inşallah diye dua etti. Bakarsın Washington'a vardığında bu mesajın çevirisini eline tutuştururlar." Dokuzuncu bölüm, Meleklerin Hayır Duası. Benfield'deki operasyon odasına kıyasla Beyaz Saray'daki operasyon odası insanı pek etkilemeyecek bir durumda diye düşündü Jim Duffy. Süper sofistike elektronik sihirbazlık aletlerinin hiçbiri burada yoktu. Onun yerine standart bir konferans masası ve etrafında dizili koltuklar vardı. Küba füze krizinden bu yana herhalde hiçbir şey değişmemiştir diye düşündü Duffy. Günümüzdeki tek yüksek teknoloji ürünü ekipman bir çift kapalı devre televizyon monitörüydü. Şu anda hiçbiri çalışmıyordu. Ama bu odanın insanı son derece etkileyici tarafı masanın etrafında toplanmış olan siyasi ve askeri beyin gücüydü. Toplantıya resmen Ulusal Komuta Merkezi adı verilmişti. Bunun ne anlama geldiğini Washington'da 20 adama sorsanız mutlaka 20 değişik yanıt alırdınız. Bu odada bulunanların görüşülecek konunun özelliğine göre her zaman değişmesi, yanıtların herkese göre farklı olmasını haklı gösterebilirdi. Bu sabah Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla birlikte Ulusal Güvenlik Danışmanı da toplantıya katılanlar arasındaydı. Duffy ile Dr. Lechstein de konu hakkında özel bilgi vermek için davet edilmişlerdi. Başkan koltuğuna yerleştikten sonra Beyaz Saray görevlisinin kahve servisi yapmasını ve bir deniz piyadesinin dışarı çıkıp kapıyı kapatmasını bekledi. Sonra kahvesinin kaşığını bardağa vurarak tıklattı. "Beyler, işimize başlayalım," dedi. Lazer ışınları gibi bakan gözlerini Duffy'ye çevirdi. "Kutlarım seni Jim," dedi. "Planım bundan daha iyi bir sonuç veremezdi. Ama şimdi daha ciddi bir sorun çıkardı başımıza."
Siyah'ın başı, "Ayrıca efendim," diye araya girdi. "NSA'nın aldığı çok önemli bir konuşma daha elimize geçti. İlgili yerlere sirküle ettik. Ama içinizde henüz okumamış olanlar bulunacağını tahmin ettiğimden herkes için bir kopya getirdim.
Herkese birer sayfa dağıttı. Bu Profesör Duffy'nin gözleri önünde Inmarsat telefonuyla yeraltı laboratuvarının önünden gönderdiği mesajın transkripsiyonuydu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, Allah'ın lütfu hepinizin ve giriştiğimiz işin üzerinde olsun. Amerikan mallarımız şu anda projemizi yürüten kardeşimizin ellerinde. Bana ayrıca arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını gösterdi. Getirdiklerimin kopyaları çıkarılır çıkarılmaz montaja da başlayacaklar. Operasyonun bu son kademesiyle ilgili zaman hesabını yapmaya çalışacağız. Ancak Mugniyeh kardeşimize bildirin, planın kendisine düşen yanını 3-4 hafta içinde uygulamaya geçirecek şekilde tertibatını alsın.
SİA direktörü yazının dağıtılmasından sonra Sayın Başkan diye devam etti. Uzaydan devamlı olarak izlediğimize göre bu Profesör Bollahi denen adam Kritronları bu telefon konuşmasını yapana kadar koltuğunun altından ayırmadı. Hiç kimseye vermedi.
Başkan, bu demektir ki şu anda Kritronlar o mağarada bir yerde bulunuyor dedi.
Tetkik etmekte olduğu uzay fotoğrafını bir kenara bıraktı.
Bizim vericilerden aldığımız son sinyaller ne zaman ve nereden geldi?
Duffy, başkanım, sinyalleri en son cumartesi günü GMT saatiyle 3'te aldık diye cevap verdi. Uydu resimlerimizden yaptığımız koordinasyona göre profesörün Zabol'de uçaktan inip yeraltı tesisine giderken bindiği arabadan geliyordu.
Bu işin hiçbir şüpheli yanı kalmadı artık. Kritronlar o mağarada bulunuyor. Söyler misin bana, bizim gizli transmisyonlara ne olacak?
Programlandıkları gibi çalışmaya devam edecek. Her saat başı aynı yayını yapacaklar. Ancak o yeraltı laboratuvarında bulunduğu müddetçe biz bu yayınları alamayacağız.
Bunun ne kadar süreceğini yeniden hatırlatır mısın?
50 gün.
Yani önümüzdeki 50 günün sonundan evvel dışarı çıkarlarsa yeniden haberimiz olacak mı?
Olmayabilir de efendim. Hatırlarsanız bizim 12 Kritron birbirlerinin arkasından harekete geçecek şekilde programlanmıştı. 5 günün sonunda biri bitiyor öteki başlıyordu aynı yayını yapmaya. Dolayısıyla bir bombanın içinde veya başka bir şekilde dışarı çıkan Kritron'un yayın sırasını tamamlayıp tamamlamadığına bağlı olacaktır.
Başkan bu izahattan pek memnun olmuşa benzemiyordu. Yani hangi şekilde dışarı çıkarsa çıksın bu nesneleri hemen tespit edebileceğini mi söylemek istiyorsun diye sordu.
Hayır efendim, pek edemeyeceğiz.
NSA kesitinde zikredilen 3 nükleer silahın bizim de peşine düştüğümüz silahlar olduğunu söyleyebilir miyiz?
Doktor Stein, Sayın Başkanım diye söze girdi. Başka türlü bir faraziyede bulunmak saçma olur tabii. 3 silahın çekirdeklerini kritronlarla ateşleme yolunu seçtiklerine göre onları şu veya bu şekilde kullanacaklardır.
Başkan etrafına bakındı.
Başka türlü düşünen var mı diye sordu.
Kimse cevap vermedi.
SİA direktörü Sayın Başkanım dedi. Deşifre edilen o metinde dikkati çeken bir başka şey daha var. Mugniyeh kardeş diye bahsedilen kişi herhalde Beyrut Büyükelçiliğimizle Beyrut'taki denizcilerin barakalarına saldırı düzenleyen Mugniyeh olsa gerek. Şu sıralar Tahran'da yaşıyor. Kendisine İran vatandaşlığı ve İran diplomatik pasaportu verdiler. Bununla seyahat ediyor. Şayet o da bu operasyonun içindeyse büyük bir olasılıkla bir tür terörist darbe tertip ediyor olmalılar.
İsrail'e karşı mı?
En büyük ihtimaldir. Ama Suudi petrol kuyularına da olabilir. Oraya yapılacak saldırıda çok sayıda Amerikalı ölebileceği gibi dünyanın en büyük petrol yatakları hiçbir işe yaramaz hale gelecektir ki bu da dünya ekonomisine büyük bir darbe olacaktır.
Hatta ellerindeki aygıtı bir yolunu bulup ülkemize de getirerek kalabalık şehirlerden birinde patlatmaları ihtimalini göz ardı etmemek gerekir.
Böyle bir şey yapabilirler mi?
Bence yapabilirler. Stratejik ve Uluslararası Araştırma Enstitüsü yakın bir zamanda atom saldırısıyla ilgili buna benzer bir deneme bile yaptı. Bu çalışmanın sonucu böyle bir saldırıya karşı ne kadar açık, ne kadar hazırlıksız olduğumuz ortaya çıktı.
Başkan ellerini masanın üstüne koyup kahve fincanını avuçlarının arasına aldı. "Pekala," dedi, sesi büyük bir çaresizlikle dolu gibiydi. "Bu denemeye geçmeden evvel adamların elinde 3 nükleer silah olduğundan haberimiz var. Ayrıca şu anda nerede olduğunu da biliyoruz. Bunları ateşleyebilecekleri bir operasyon üzerinde çalıştıkları ve bütün bu çalışmaların 3-4 hafta içinde tamamlanacağını umdukları da açık. Peki biz ne yapmayı düşünüyoruz? Yani oraya kuvvet yollayıp silahları ellerinden alalım mı? Bu krizi diplomatik yollarla çözme ihtimali yok mu?"
Dışişleri Bakanı "Sayın Başkan," diye söz aldı. "Burada bulunan herkes soğuk savaş sonrası bizi güvenlik açısından en rahatsız eden şeyin nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların Orta Doğu'da yayılmaya başlaması olduğunda zaman zaman aynı görüşü paylaşmıştır. Birleşmiş Milletler'in silah kontrol ekibiyle Saddam Hüseyin arasında çıkan inatlaşmanın bizi böyle bir duruma sürüklemesinden de endişe ettik. O olayda şüpheler sağlam bir şeylere dayanan şüphelerimiz vardı ama yine de şüpheden ibaretti." Gözlüklerini çıkardı, söyleyeceklerinin önemini daha arttırmak istiyormuş gibi bir hali vardı. "Ne var ki bu olay öyle değil. Bu sefer deliller tartışma bile götürmeyen gerçek deliller." Dışişleri Bakanı içini çekti, söyleyeceklerinin pek hoşa gitmeyeceğini biliyordu. "Burada oturup İranlıların ne yapacaklarını düşünmekle vakit geçiremeyiz," diye devam etti. "Bütün dünyaya İran gibi vahşi kediye ulusların kum üstüne çizdiğimiz bir hattan ileri geçemeyeceğini söylediğimiz zaman bununla ne kastettiğimizi ispat etmemiz lazım."
Bir müddet daha sustu.
"Dünyanın tek süper gücüysek ona yakışır bir şekilde hareket etmeliyiz. Derhal harekete geçmeliyiz. Oraya gidip o silahları alıp geri dönmeliyiz. Ayrıca bunu tek başımıza ve kimsenin haberi olmadan yapmalıyız. Her iş bittikten sonra bütün dünyaya ne yaptığımızı ve niçin yaptığımızı daha sonra açıklayabiliriz."
Bu laflar odadaki herkesi şaşırtmış, çıt çıkmaz olmuştu.
"Başkan, buna bir şey ilave etmek isteyen var mı?" diye sordu.
Ulusal Güvenlik Danışmanı, yani Birleşmiş Milletler'in şemsiyesini istemeden, bir güvenlik kurulu kararı çıkartmadan mı harekete geçelim demek istiyorsunuz diye itiraz etti.
Dışişleri Bakanı "bu çok saçma ve her şeyi berbat edecek bir fikir," diye karşı koydu. "Birleşmiş Milletler bir laf makinesidir. Saddam Hüseyin'in peşinden gitme gayretimizi nasıl lafa boğup öldürmüşlerdi. 1997 başlarında onunla aramızda çıkan sorun bir krizin ne yolla halli gerektiğinin klasik bir örneğidir. Ohio'daki o toplantı CNN kanalıyla bütün dünyaya yayılmış, her şey karmakarışık olmuştu. Bu işi mutlak surette gizli tutmalıyız. Duyulacak olursa Fransızlar, Almanlar, Birleşmiş Milletler, Çinliler ve Ruslar çığlık çığlığa, sakın ha, biz mollalarla konuşmadan evvel bir şey yapmayın diye üstümüze saldıracaklar. Bu arada İran her şeyi bildiğimizi anlayacak, gerekli bütün önlemleri alacak ve sonunda mecbur olup operasyona başladığımızda kayıplarımızın sayısı bir hayli artmış olacak."
Ulusal Güvenlik Danışmanı "ya dost ülkeler," diye söylendi.
"Biz hazır olunca Sayın Başkan, Bay Blair'i bizzat haberdar."
"Ya Fransızlar, Almanlar?"
Dışişleri Bakanı cevap vermeden evvel birkaç kişinin omurdandığı ve cık cık sesleri çıkardığı duyuldu.
Dışişleri Bakanı "Fransızlar İranlıların elinde nükleer silah olduğuna bile inanmayacak. Amerika yine aklını mollalara takmış," diyecekler. "İran'a gidip bombaları alıp gelirsek bunu Bay Jospin ile Bay Chirac'ı inandırmak için yapmış duruma düşeceğiz," diye devam etti. "Almanlar belki biraz ilgi gösterecek ama bu olayın onların ticari ilişkilerini zedelemesini istemeyeceklerinden bildiğiniz gibi yapın Sayın Başkan. Ama bizi karıştırmayın bu işe," diyeceklerdir.
"Başkan, ya Ruslar?" diye sordu. Dışişleri Bakanı'nın bu da sükuneti birden çatırdadı. "Onlara mı?" diye bağırdı adeta. "Onlara hiçbir şey söylenmez. Primakov denilen piç kurusu hemen telefona sarılıp Tahran'ı arayacak, olup bitenleri anlatacaktır. Bence diplomatik olarak yapılacak bir şey vardır. Başkan Hatemi için bir mesaj hazırlayarak operasyonun başında kendisine iletmek, bunun bir savaş sebebi değil, sadece o üç nükleer bombayı almak için yapılan bir polis harekatı olduğunu anlatmakta fayda var. O bombalardan haberi bile yoktur belki adamcağızın.
Savunma Bakanı, Sayın Başkanım dedi, burada Dışişleri Bakanımızın bir nebze dokunduğu başka önemli bir şey var. İsrailliler. Onların şu anda bombaların nerede olduğunu kesin olarak tespit ettiğimizden haberleri olmayabilir. Ama çok geçmeden mutlaka öğreneceklerdir bunu. Bizim Orta Doğu ile ilgili olarak İsrail'den gizli bir şeyimiz yoktur.
Peki öğrendikleri zaman ne yapacaklar?
Hiç tereddüt etmeden harekete geçeceklerdir efendim. O silahları yok etmek, zarar vermeden evvel halletmek için ne kuvvet kullanmak gerekirse kullanacaklar, bütün güçleriyle harekete geçeceklerdir. Hatırlayacak olursanız İsrail'in eski savunma bakanı açıkça İran'ın nükleer silah üretmesini beklemeden İsrail'in saldırmakta tereddüt etmeyeceğini söylemişti.
İsrail'in nükleer gücü ne düzeydedir?
İsrail, İngiltere'den daha çok nükleer güce sahiptir. Necef'teki Tel Nuf hava üssünde montajı hazır en az 70 aygıta sahiptirler. Ayrıca kendi imalatları Eriha füzelerine takılabilecek bir o kadar nükleer başlık da vardır ellerinde.
Başkan ümitsizlikle ellerini kaldırdı. İranlıların ellerindeki bu üç bomba bunların hiçbirini ortadan kaldırmaz. Biz bir çılgınlıktan söz ediyoruz burada. Mollalar bu derece gücü olan bir ülkeye saldıracak kadar akıllarını oynatmış olabilir mi? Elinde sadece bildiğimiz kadarıyla üç tane bombacık.
Sayın Başkanım, bu silahlardan sadece ikisi, biri Tel Aviv'de, biri Hayfa'da patlatılacak olursa İsrail halkının üçte ikisini yok etmeye yeterlidir. Radyoaktif toz çöktüğü zaman İran'ın kendisi de ortadan kalkmış olabilir.
Doğrudur.
Ama İsrail de aynı akıbete uğramış olacak. Bunun ikisi de aynı derecede çılgınlık olur. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Ama bir kısım fanatik mollalar bunu yapar mı? Yapar. İsrail bunu bildiğinden bombaların yerini öğrenir öğrenmez harekete geçecektir. İnanın bana.
CIA direktörü ayrıca diye ekledi, bir de mollaların suçu başka yerlere atabileceğini, mesela bu işi yapanın Filistin olduğuna işaret edebileceğini de hesaba katmamız gerekir.
Savunma Bakanı, İsrail hiçbir zaman böyle bir şeyi yemez diye itiraz etti. Ama bizim gibi iyi niyetliler pekala kabul edebilirler.
Başkan Genelkurmay Başkanı'na döndü. İsrail böyle bir şey yapabilir mi diye sordu.
O tesisteki bombaları kendi başlarına gidip alabilirler mi?
General Theodore Taylor derin bir nefes aldı. Göğsünde beş sıra halinde dizili Vietnam Savaşı'nda, Panama'nın işgalinde ve Körfez Savaşı'nda kazandığı madalyaların şeritleri daha da ortaya çıkmıştı.
Başkanım dedi, bu işte nükleer silah kullanma olmayacağını umduğumuza göre benim kanımca böyle bir iş onlar için biraz fazla büyük olur. Kara harekatını yapan birliklerine bir hava şemsiyesi sağlamak için Umman denizindeki filomuzdan destek isteyeceklerdir büyük bir ihtimalle.
Yani kendi başımıza gitsek de işi İsrail'in yapmasını istesek de dünya kamuoyu önünde yine biz suçlu duruma düşeceğiz.
Evet efendim, başka türlüsü olamaz.
Başkan yerinden kalktı, odanın öteki ucuna doğru yürümeye başladı. Ellerini arkasında kavuşturmuş, başını adeta göğsüne gömer gibi önüne eğmişti. Yüzü donmuş gibiydi. Danışmanlar onun düşünmesine saygı gösterip büyük bir sessizlik içinde bekliyordu. Bu görüşmenin içinde uyandırdığı volkanın farkındaydılar, nihayet durdu.
İranlar aşırı uçları susturma gayreti içinde değiller mi? Başkan Hatemi ülkesini dışa açmaya çalışmıyor mu? Bizimle bile bir diyalog kurma yollarını aramıyor mu?
Dışişleri Bakanı, Sayın Başkanım dedi, Başkan Hatemi'nin samimiyetinden hiç şüphe etmiyorum. İran halkının çoğunluğunun da aynı şekilde düşündüğüne inanıyorum. Ancak İran'da iktidarı ellerinde bulunduranlar onlar değil ki.
Savunma Bakanı,
Başkan Hatemi'nin CNN'e yaptığı o meşhur mülakattan bir hafta evvel bizim uzay istasyonlarımız İranların Tahran yakınlarındaki Şahit Hemat tesislerinde 1300 kilometre menzilli Şihab roketlerini denediklerini tespit etmişti diye anlattı. Yani ülkenin sertlik taraftarları bir nevi bırakın Hatemi ne söylerse söylesin İran'da iktidar olan biziz demek istiyorlardı bence.
41. ayrımın sonu. Sayfa 366.